Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyomuzda Hasbihal programımıza kulak veriyorsunuz. Ben Deniz Surulan Şen, Yusuf Goncagül dostumla beraber sunduğumuz programımızda sizler biliyorsunuz her hafta birbirinden kıymetli konuklarımızı ağırlıyoruz. Bu hafta da çok önemli bir konuğumuzu, dostumuzu, abimizi stüdyomuzda ağırlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Recep Çavdar, film yönetmeni ve aynı zamanda oyuncu bizlerle birlikte. Hoş geldin Recep abi.
Hoş bulduk, eyvallah, eksik olmayın.
Nasıl gidiyor abi, iyisiniz?
İyidir vallahi, çok şükür. İşler önde, biz arkada.
Değil mi?
İyi işler olduğu zaman güzel oluyor tabii. İyi işlerle meşgul olmak mutlu ediyor. Şimdilik iyi, Allah'a şükür.
Eyvallah. Recep abi, genelde biz programa konuğumuz üzerinden başlayıp devam ettiriyoruz. Şöyle, sizi illaki dinleyenlerimiz tanıyorlar. Fakat biz sizi sizden tanımak istiyoruz. Yani sizin hikayeniz ne abi diye sorarak başlamak istiyoruz açıkçası.
Tamam, o zaman hızlı bir şekilde anlatmaya çalışayım. 35 yaşındayım, evliyim. İki tane çocuğum var. Bir kız, bir oğlan.
Allah bağışlasın.
Amin hepimizin inşallah. Yaklaşık ya ilk liseden sonra tabii sanatla, sinemayla iştigal etmeye, meşgul olmaya karar verdim kendimce. İşte yaklaşık da 15 senedir falan aktif olarak sanatla meşgulüm. Tabii bunun merkezinde şu anda ve geçmişte tiyatro var. Hep tiyatro oldu. Farklı işler de oldu tabii paralelinde. Tiyatroyla birlikte televizyonculuk da yaptım. Yani programda hazırladım. Önünde, arkasında sunuculuk olsun, radyoculuk olsun. Bütün bu işleri yaptım ama tiyatroyu hiç bırakmadım. Yaklaşık işte 12 senedir net aktif olarak devam ediyorum. Bunun ilk 3-4 senesi amatör olarak başladı. Sonrasında profesyonel oldum ve halen devam ediyoruz. Ama hep bir sinema isteği bende vardı. Yani 18 yaşında işte İstanbul'un fethini 300 milyon dolara çok kaliteli bir şekilde çekeceğiz falan diye arkadaşlarla hayal kurardık yani. İstanbul'da da zaten o yüzden geldim. Yani okul bahanesiyle aslında, üniversiteyi bahane ederek.
Kıbrıs'ta yaşıyordunuz değil mi? Daha önce...
Yok, o zaman Eskişehir'de yaşıyorduk. Yani üniversite için ben buraya geldim. Fakat üniversite içi aklımda yoktu. Sinemaya bir şekilde başlamaktı. 18-19 yaşında da olsa hedefim oydu. Sonra Kıbrıs'a geri gitmek zorunda kaldım. Ailem orada yaşıyordu. Bir dönem orada radyoculuk yapmaya başladım. Sonra işte bir televizyon programım vardı. O dönemler işte tapon programları falan vardı. Öyle bir televizyonda aynı zamanda hem sunuculuk hem radyoculuk devam ediyordu. Ama orada mecburen bu işleri yapıyordum. Çünkü sinema ve tiyatro yoktu yani Kıbrıs'ta.
Sektörü radyocu olarak girdiniz diyebilir miyiz?
Evet evet tabii. Radyocu ama ben hep radyoculuk ve televizyona dair olan işleri paralel olarak gördüm. Yani sinema yapacağım ben bir gün. Ama bir taraftan böyle yandan paralel bir işi sürdürmek zorunda olduğumu o zaman da biliyordum. O zaman iş imkanları çok daha dardı çünkü. Buradan yürürken fırsat buldukça da bir gün kendi filmlerimi çekeceğim.
Hayallerinizin hayal çevresinde, hayallerinizin evet, çevresinde gezindiniz aslında yani.
Genelde öyle oldu çok şükür. Yani. Bazen tabii alakasız sektörlerde de işte mecburen çalışmak zorunda olduğum oldu. Ama onları da hep kazanç olarak gördüm. Hep aklımda sokağın içinde olduğum zamanlar da oldu. Bunu da bir beslenme alanı olarak gördüm ve bugün baktığım zaman gerçi herkesin hayatında bu böyledir. Yaşanmış şeylerin hiçbirinin boş olmadığını, hepsinin bir anlamı olduğunu bir süre sonra anlamaya başlıyorsunuz. Belki ilerleyen yaşlarımızda da yine her şeyin bir sebebi olduğunu anlayıp razı olarak ölüp gideceğiz diye ümit ediyorum. Bunlar çok faydalı oldu tabii. Radyoculuğun ciddi katkıları oldu bana. Tabii hiç sevmiyordum o tapon programını ama o zaman da sevmiyordum açıkçası. Fakat işte o sektörün içinde bu işi yapıyordum. Onların da ciddi manada ister istemez katkısı oldu. Sonrasında tiyatroya başladım. İstanbul'a yeniden geldim okul için. Kaydımı dondurmuştum. Tiyatroya amatör olarak başladım. Dedim ki yani bu... Evet yani oyunculuğu çok seviyorum yani. oyunculuğu çok sevdiğimi, o da böyle işte yandan bir de bunu yapmam lazım diye başladığım bir şeydi. Yani oyuncu olarak başladım.
Kaç yılıydı döndüğünüzde?
2006'da temelli geldim, hala işte İstanbul'dayız. 2006'da da hemen burada kendime uygun bir tiyatro aradım. Oyunculuk eğitimiyle başladı tabii, amatör tiyatro serüveni. Bunların hepsi iyi eğitim oldu ve 2009 yılında da profesyonel oldum ve o zamandan beri işte tiyatro aktif olarak hiç kesilmedi, devam ediyor. Daha sonra tabii hep bu sinema, yani işte 2010'dan sonra tabii dizi sinema çalışmaları başladı oyuncu olarak. İşte çeşitli dizilerde, sinema filmlerinde falan oyunculuk yaptım ama hep kendim de bunu yapmak istiyordum. Zaten işte 18 yaşından beri olan şey bu. Çünkü ister istemez insan, az önce de söylediğim gibi, enerjisinin, hayatının, sanatının iyi bir, yani bir iyiliğe hizmet eden bir işin içinde olduğunu görünce insan mutlu oluyor. Yani mesela örnek vereceğim birçok işim var Allah'a şükür bununla alakalı. Böyle Bitmesin dizisi vardı mesela. Şimdi tiyatroda da ciddi manada ben dünyada aileye kadın üzerinden bir saldırı olduğunu düşünüyorum. Maalesef işte şu anda da Gösteri Sanatları Merkezi'nde, bu arada özür dilerim yani böyle atlaya atlaya gidiyorum ama, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gösteri Sanatları, evet, Merkezi'nde genel sanat yönetmeni yardımcısıyım. O görevi sürdürüyorum. Bir oyuncu arkadaşla geçen oturduk. Dedim ki, yani kalemi kuvvetli bir arkadaş, aynı zamanda oyunculuk da yapabiliyor. Dedim lütfen bak, aile, sen bir aile sahibisin, iki tane çocuğun var. Ciddi manada aileye bir saldırı var. Yani sen sanatçısın, ben sanatçıyım. Yani bunu iş olarak da düşünme. Yani bize yarın sorulduğu zaman sen ne yaptın peki dendiği vakit, bir çabamız olsun bu, yani bu kayıtlara geçsin. Ve neticeden de memur değiliz zaten. Biz gayret edelim. Tek kişilik hemen dedim bir oyun hazırlayalım. Yani şuraya geleceğim. İşte böyle bir dizi vardı, Böyle Bitmesin, TRT1'de. O zaman oyuncu olarak orada çalışıyordum ve çok mutluydum. Çünkü o da mesela aileye yönelik, aileyi kurtarmaya yönelik TRT'nin bir çabasıydı. Dolayısıyla işte oyunculukta bekliyorsunuz böyle iyi işlerin içinde olayım, evet, çabalayayım. İşte sanatım burada kullanılmış olsun, burada efor sarf edeyim diyorsun ama o işler her zaman gelmiyor. İş beklemek yerine, ve kendi anlatmak istediğim hikayeler var tabii ki.
Üretmek mi?
Üretmek, evet evet. Yani kendim bunu dedim ben sinemaya, artık geç de kalıyordum açıkçası kendimce. Belki sabırsız olduğum için, belki vakti o zamandı. 2016 yılında kendime bir hedef koydum. İşte 40 yaşına kadar iki kısa film ve bir uzun metrajı inşallah bitirmiş olacağım dedim. Şimdi ilkini çektik 2016'da.
İnşallah.
Bir eyvallah, eksik olmayın. İlkini
av
çektik. Av dönüşü, evet, Allah'a şükür o da. Festival süreci hala devam ediyor. Çeşitli yurt içinde ve yurt dışında halen festivallerde gösteriliyor. Bazı yerlerde ödül alıyor Allah'a şükür. Yurt dışı çok güzel oluyor. İnsan ülkesini temsil edince gurur duyuyor açıkçası. Onun ayrı bir tadı var. Şimdi de ikinci kısa filmin hazırlıkları başladı. İşte geçen hafta, bir 10 gün falan oluyor, Malatya Film Festivali'nde. Onun da senaryosuyla ödül aldık Allah'a şükür. Şu an
ismini söyleyebilecek miyim?
Zemberek, tabii tabii. Yani bunu Allah kısmet ederse çekeceğim. Bir iki sene içerisinde inşallah. Sonrasında da
diğer
aynı zamanda...
Diğer filminizde katıldınız mı peki Malatya'daki yarışmaya yoksa?
Geçen yıl, evet, orada finaldeydi. Finalist yarıştı. Bu sene yeni çekeceğim filmin senaryosu yarıştı. Çok şükür oradan ödülle döndük. Ödülle başlamış oldu. İnşallah ödülle de devam eder. Çünkü ödül ciddi manada prestij sağlıyor. Özellikle yurt dışında. Çünkü ister istemez işte temsil ediyorsunuz
ülkenizi.
Yani
çok önemli.
Ve estetik üzerine bir iş yapıyorsunuz. Yani haksız yere barbarlıkla itham edilen bir milletin bir ferdi olarak bir estetik üzerine yaptığınız bir işle ödül almak tabii ki çok insana mutlu ediyor açıkçası. Çok şükür şimdilik iyi gidiyor av dönüşü. Zemberek'te umarım öyle olur ve Aynı zamanda da uzun metraj film çalışmalarım başladı bir taraftan.
Evet.
Hem tiyatronun gündemi yoğun, hem işte böyle sinemanın gündemi yoğun. Bir sinema filmi vardı, yine oyuncu olarak çalıştım. O bitti. Yeni bir sinema filmi projesi var. Kısmetse bir taraftan zihnimde onun meşguliyeti var. Rol biraz zor bir rol. İnşallah üstesinden gelebiliriz. Hem çekmeye, hem oynamaya, hem tiyatro yapmaya çalışıyoruz. Çok böyle güzel. Bir yoğun bir gündem var yani.
Elhamdülillah. Av dönüşünü konuşacağız.
Eyvallah. Eyvallah.
Yani şu an yine yarışmalara devam ediyor mu bu arada?
Tabii şu anda.
Ülkeyi temsil ediyor yine.
Aynen. En son İngiltere'de en iyi film ödülünü aldı. Bristol Film Festivali'nde. Şu an işte Amerika'da bir festivalde yine en iyi film ödülünü almıştı. İtalya'da finalde yarıştı. Romanya'da falan. Çeşitli ülkelerde böyle süreci devam ediyor. Önümüzdeki ay kısmetse İskoçya'da olacağız. Edinburgh Film Festivali'nde finale kaldı yine. Bakalım yani oradan ödülle dönecek miyiz? Onu göreceğiz inşallah.
İnşallah.
Prestijli bir festival dünyada. Edinburgh Film Festivali. İyidir yani. Bakalım. O Haziran ortasına kadar Av Dönüşü'nün festival yolculuğu devam edecek inşallah. Ondan sonra yeni filmin süreci başlayacak.
Çok güzel.
Bütün bu şeylerde, bu işler devam ederken de ben uzun metrajın hazırlığını yapıyorum Allah kısmet ederse.
Hedeflerinize adım adım ulaşıyorsunuz elhamdülillah.
Valla inşallah yani olduğu kadar yani az önce de söylediğim gibi neticeden memur değiliz.
Ama çabayla.
Evet, kaliteli yapmaya yani. Çalışıyoruz tabii.
Aynen. Çabadan sorumluyuz.
Evet.
Evet, kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Erkam Radyomuzda Gönüllerin Frekansı Erkam Radyo'da Hasbihal programımız tüm hızıyla devam ediyor, tüm güzellikleriyle devam ediyor. Recep Çavdar oyuncu ve yönetmen aynı zamanda bizlerle birlikte çok güzel bir hasbihalimiz oluyor, gerçekleşiyor. Bir eser arası verelim ve eserin ardından programımız kaldığı yerden devam etsin inşallah.
Başladı yeni bir umut, yeni bir şarkı seni bekliyor. Bir adım atsan bin adım olur, yeter ki bırakma kendini. Bir adım atsan bin adım olur, yeter ki bırakma kendini. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa, bırakma kendini. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa, bırakma kendini. Sen bu dünyaya güzel şeyler bırak ardında. Bir anını bile boşa harcama, sımsıkı sarıl hayata. Bir anını bile boşa harcama, sımsıkı sarıl hayata. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa, bırakma kendini. Düşme ümitsizliğe, gitme karanlığa, bırakma kendini. Bırakma kendini.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyomuzda Hasbihal programımız kaldığı yerden devam ediyor. Oyuncu, yönetmen Recep Çavdar abimiz bizlerle birlikte, sağ olsun kırmadı geldi. Kısa metrajlı filmlerini konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Av Dönüşü ne üzerine çekildi abi? Av Dönüşü filminiz şu an yayınlanıyor. Bizi temsilen festivallerde, yarışmalarda yayınlanmaya devam ediyor. Yani senaryosu, konusu neydi veya dinleyenler, izleyenler ne zaman izleyebilecekler, nerelerden ulaşabilecekler bu filmlere diye şöyle bir açsak bunu.
Eyvallah. Av Dönüşü benim yazdığım bir öykü üzerine o zaman Gösteri Sanatları Merkezi'nde dramaturg olarak çalışıyordum, dramaturg oyuncu. Bir öykü yazdım. Ya bundan güzel kısa film olur diye fikrine güvendiğim arkadaşlardan tavsiye aldım ve Kültür Bakanlığı'na gönderdim. Sonra Kültür Bakanlığı'ndan destek çıktı. Daha sonra işte 2016 Ekim ayında onu çekmek nasip oldu. Çok güzel bir deneyimdi açıkçası her yönüyle. Sevgili Ufuk Bayraktar bana eşlik etti. Beraber oynadık başrollerde. İyi bir ekip vardı. İyi bir sinerjimiz vardı. Genelde gelenlerin de niyeti güzel olunca böyle bir ekstradan işler yolunda da gitti. Sağ olsunlar. Av Dönüşü'nün festival süreci başladı. Yani 2017'nin başında.
Hikayeyi biraz açma şansımız var mı? Yani çok bahsedebiliyor muyuz yoksa?
Tabii yani şöyle kısaca ben derdinden bahsedebilirim. Yani Av Dönüşü'nün mottosu adalet ve merhamet üzerinedir. Yani merhamet duygusunun insan için adaletin bir gereği ve parçası olduğunu, ekstra bir duygu değil. Zaten insanda olması gereken bir duygu olduğunu, adaletin gereği olarak yansıtmaya çalıştık. Tabii bunu sinema diliyle anlatmaya çalıştık. Bir çobanla kendisinin köpeğin arasında geçen bir hikaye, gerçek bir hikaye bu aynı zamanda. 1950'lerde geçmiş bir hikaye. Tabii ben bunu kurguladım aynı zamanda.
Derlediniz mi?
Tabii bir avcıyla çoban hikayesi ama daha çok çobana, kendisine, sahibine saldıran köpeğe çobanın verdiği reaksiyonu gördüğümüz zaman aslında filmin ana mottosunu görmüş oluyoruz. Aynı zamanda tabii kadın erkek bir karı koca ilişkisi de var orada. İnsan yani erkeğin kendini var etme çabası, kadının kendini var etme çabası ve güzel bir örnekle tabii bunu vermeye çalıştık. Çünkü açıkçası kötüyü göstermeyi sevmiyorum. İyilik üzerinden iyilik hikayelerini anlatmak benim açımdan çok daha doğru açıkçası. Av Dönüşü o açıdan güzel, küçük, minik, güzel bir hikaye. Sonra festival süreci başladı ve Allah'a şükür işte yoğun bir birçok festivalde hem yurt içinde hem yurt dışında yarışmaya devam ediyor. Tabii festival sürecinde filmi yayınlayamıyoruz. Yasak filmi yayınlamak. 2019 Haziran'dan sonra belki yani TRT göstermek istiyor. TRT'de gösterilecek. Sonra belki iyi bir mecrada da yayınlamaya başlarız Av Dönüşü'nü. Zaten kısmetse ikinci kısa filmin hazırlıkları zaten başladı. O da bir kış hikayesi olacak. Kısmetse bu Av Dönüşü yaz hikayesiydi. Evet.
Zemberek, onu da açalım birazcık. Zemberek, onun öyküsünden belki bu kadar detaylı bahsedemeyebiliriz ama.
Yok, bahsetmekte. Yani basit bir öyküsü var. Zaten daha çok sinemada, festival filmlerinde minimum söz. Yani daha çok evet. Görüntülerle bunu anlatmak bekleniyor. Evrenseldir zaten. O yüzden bir Japon da izlese dil bilmeden o filmi anlayabilmelidir. O filmin derdini, mesajlarını görebilmelidir. Onu sözsüz yaptığınız zaman kıymetli oluyor açıkçası. Yani dilsiz dudaksız söylüyorsunuz sözünüzü açıkçası. Zemberek'te de benim Av Dönüşü'nden çok daha minimalize bir film. Daha hani sinema sanatını önceleyen bir film. Bir önceki tecrübeyle de devam ediyoruz. Ama Zemberek'te şöyle bir şey var. Bir delikanlının hikayesi bu. 16 yaşında falan kardeşi var. Babası Cirit oyununda, Kars civarında. Allah kısmet ederse çekmek istiyorum bunu.
Daha henüz
bu bir şeyin hikayesi yani. Zemberek'in hikayesi.
Yani şöyle şunu demek istiyorum. Unutmayın abi. Senaryosuyla ödül almış bir filmden bahsediyoruz şu anda.
Vallahi evet, çok şükür o sürpriz oldu. Senaryosuyla Malatya Film Festivali'nde.
Yani bizi daha güzel av mevsiminin herhalde üzerine koyup da çekeceğiniz bir film bekliyor muhtemelen.
Vallahi evet, böyle bir yük biniyor. İnşallah becerebiliriz, güzel olur.
İnşallah.
Bu bir sorumluluk tabii. İnsana ekstradan sorumluluk ve tabii gerginlik yüklüyor. Bakalım nasip. İnşallah güzel olur. Babası Cirit oyununda yanlışlıkla ölüyor. Bir arkadaş tarafından öldürülüyor.
Erzurum Kars tarafından meşhur.
Tabii tabii aynen. Kars'ta zaten kısmetse geçecek hikaye. Ve çok zor bir hayatın içine düşüyorlar. Bir kardeşi var falan. Annesiyle birlikte yaşıyorlar. Ve intikam duygusuyla yaşıyor bu. Bir gün babasının yanlışlıkla da öldürse intikamını almak istiyor. İlk gençlik yıllarında 16 yaşında bir çocuk, kendince böyle bir dünyası var yani. Ve bunu Cirit oyunuyla yapmak istiyor. Babasının katili hapisten çıkıyor. Daha sonra Cirit oyununda intikam alacakken buradaki sürpriz, açıkçası ben Malatya'da da bunu savundum. Senaryomuzu savunmamızı istediler. Burada da bu muhabbet güzel olur açıkçası. Şimdi her milletin kendine has bir kültürü var. O kültürün yansımasını daha çok sanatında ve sporunda görebiliyoruz. Oradan bir milletin kodlarını çözebilirsiniz. Cirit de bizim milletimizin sporudur. Mesela bir Amerikan futbolunda Amerikalıların meşrebini, kodlarını çözebilirsiniz. Yani herkes kendine göre, kendi meşrebine göre bunu yapıyor. Bizim Cirit oyununda şöyle bir şey var. Bunu gördüğüm zaman çok hoşuma gitmişti. Zayıf duruma düşmüş olan rakibe vurmak 3 puan kaybettiriyor. Eğer vurmazsanız zaten 3 puan alıyorsunuz yani. Eğer artık o zayıf duruma düşmüşse asla ona dokunamıyorsunuz. Bu çok asil bir şey.
Eyvallah.
Çok asil yani, dünyadaki bütün belki sporlarda pragmatisttir, faydacıdır yani. Zayıf düştüğü an vurur böyle falan işte. Çok şükür bizim
özellikle
işte...
Özellikle dövüş sporlarında değil mi?
Tabii bizde tam tersi. Ya zayıf düşmüşse artık vurulmaz yani. Zaten puan kaybettiriyor. Şimdi aslında tam zayıf düştüğü anda vuracakken refleks olarak, yani Cirit de oynadığı için sürekli refleks olarak vuramıyor. Hani o
eyvallah,
kodlardan geldiği için böyle kısa bir şey vermiş olayım, tüyo vermiş olayım.
Biz aldık spoiler'ı, biz aldık.
Bir de bir sürprizi daha var tabii filmin. Onu o şekilde gösteriyoruz. Bu sırf bu asaleti göstermek için.
Eyvallah.
İnşallah bütün dünyayı gezer bu. Çünkü İnşallah. Akıllı insanlar o güzelliğin nereden geldiğini merak eder. Şimdi bir milleti millet yapan da inanışıdır, inancıdır, maneviyatıdır. İnsan bir güzellik gördüğü zaman bu güzelliğin kaynağını ararsa o kaynağı nerede bulacağını bilir.
Eyvallah.
Belki de böyle mütevazı bir katkısı olabilir bunun. En azından ben Allah kısmet ederse sinema ve sanatla olan yolculuğumu takliden bile olsa bunun üzerine kurmak istiyorum. Bu niyetin üzerine.
Yani hakikaten sinema ötesi diyebiliriz abi bunu yani. Yani bir kısa metraj filmden ötesini bulacak izleyenler muhtemelen. Çünkü benim izlenmediğim kadarını söyleyeceğim, derdi var. Yani bu iki senaryonun da, iki filminde bir derdi var. Yani böyle hani iş olsun, film olsun diye oturup yazılmamış belli ki. Bir şeyi açıklamak için, anlatmak için yola çıkmış iki tane film. Derdi olunca da hakikaten gönüllere giriyor bazı şeyler. Dertsiz yapılan birçok şey yavan kalıyor. Yani ödül de alsa yavan kalıyor. Şimdi az önce ne kadar, değil mi? İnce bir düşünüş. Yani bizim bir sporumuz var. Cirit diye. Ve Cirit'in bir inceliği var. Ve Allah nasip ederse sizin filminiz bu incelikleri dünyada inşallah
dua edin, kaliteli bir şekilde çekelim. Yani festivallere yarışacak bir gücü olsun. Adam akıllı çekebilirim inşallah. Ve bunu gösterelim yani. Bu çok asil, çok mertçe yani. Çok erkekçe diyeyim. Yani belki şey ifade olarak kaba olacak ama Galata meşhur olsun.
Müslümanlık aslında yani mertçenin ötesi yani.
Kesinlikle tabii.
Yani
tabii.
İslamcası açıkçası bu yani.
Kesinlikle.
Değil mi? Anlatılıyor yani. Hazreti Ali radıyallahu anh düşen bir düşmanına, yani yüzüne tükürdükten sonra, aslında öldürecekken yüzüne tükürdükten sonra onu öldürmeyi vazgeçiyor. Öldürmüyor yani. Ve o düşen kişinin de Müslüman olmasına vesile oluyor. Niye öldürmedin beni diyor. Seni diyor az önce öldürseydim diyor. cihat için öldürecektim ama sen yüzüme tükürdükten sonra ben senin nefsim için öldürecektim ve öldürmedim diyor. Ve o düşen kişinin İslam'la tanışmasına vesile yani, oluyor.
Müthiş bir örnek tabii.
Yani hakikaten böyle olmalı.
Yani şimdi Cirit'te de çok, Cirit'i bilenler de bilir. Yani çok hararetli bir oyun böyle. Müthiş hararetli, çok hareketli. Böyle hırs var aslında ama tam bu hırsla rakibi tam da kıstırmışken vurdurmuyor sana. Yok diyor yani, bak müthiş bir terbiye yöntemi bu aslında. Bir dakika diyor, yani öyle zayıf olunca vuramazsın diyor yani öyle. Ancak diyor böyle karşı karşıyayken, denkken ve vurmadığın zaman o centilmenliğe 3 puan veriyor. Tersine vurursan nefsine yenilip de zaten hırsla kovalıyorsun, tam yakalamışsın, vuracaksın. Orada vurursan nefsine yenilip 3 puan da senden alıyor. Zaten şey, ıslık alırsın yani, o yuvalanır yani, çok mertçe değil çünkü. Bu bütün dünyanın görmesi gereken bir şey. Çünkü bütün sporlarda aşağı yukarı bu derece yok en azından yani. Affetmezler
hırs,
yani.
Hırsın yani kötü bir şey olduğu ile ilgili bir teması da var değil mi açıkçası?
Yani tabii bu yani aslında oyun esnasında bunu, yani film esnasında bunu ne kadar gösterebileceğiz bunu inşallah. Çünkü çok sinema diliyle olan bir şey.
Evet.
Yani birisi puan kaybeder mi, göstermeyi tercih eder miyim, onu artık o zaman bakacağım.
Eyvallah.
Yani
oluşum aşamasında.
Belki de hani o oyunun kurallarını sözsüz anlatmak adına bunu gösteririz. Eksi puanı olduğu zaman zaten insanlar bunu anlayacaktır. Ha, zayıf düştü, vurdu, puan, eksi puan.
Çok da zor aslında ya. Şimdi biz halı saha maçı yapıyoruz bazen. Yani arkadaşlarımızla yıllardır.
Vallahi ona güzel, rağmen güzel bir örnek yani.
Ona rağmen yani kendi arkadaşlarımız olmasına rağmen böyle hırsımıza şey yapamıyoruz yani. O bir saatin içerisinde belki yani kendimiz olmaktan çıkıyoruz tabiri yerindeyse.
Vallahi öyle. Evet.
Şimdi biz bir cirit oyunundan bahsediyoruz. Daha profesyonelleşmiş bir atasporundan bahsediyoruz. Yani 3 puan almaktan bahsediyoruz. İşte veya alamamaktan. Hani hırslanıyorsun, atın üzerindesin, yoruluyorsun, daha fazla efor sarf ediyorsun. Ve abi o noktaya geleceksin, zayıf bir rakibe vurmayacaksın. Bu hakikaten bir imtihan yani, oyundan ötesi gibi.
Vallahi güzel işte bu milletin işte güzelliği ya. Bu var yani. Bu güzelliğin nereden geldiğini de akıllı insanlar bulur zaten.
Eyvallah. Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyomuzda hasbihalimiz kaldığı yerden devam edecek inşallah. Bir ezgi arası verdik, ardından tekrar hasbihalimiz devam edecek.
Merhamet ve şefkat dolaşır senin ruhunda. Hakkı adaleti taşımak var ufkunda. Dilinde daim zikir, hüzün asli rengindir. Seni yüce yapan esas nefsinle cengindir. İlimli ol, ilimle ol, edepli ol sen. Mazlumla ol, fakirle ol, gönüllü ol sen. Kendini bul ve manayla dol sen. Putları yerle bir et, hakka tap sen. İlimli ol, ilimle ol, edepli ol sen. Mazlumla ol, fakirle ol, gönüllü ol sen. Kendini bul ve manayla dol sen. Putları yerle bir et, hakka tap sen. cesaret kumaşındır. Hamiyetse ruhunda hak yapmış yolunu, adalet olsun yanında. Sükutun ibret tefekkür, Allah aşkıyla yanasın. Düşmanına kara kabus, dostuna dermansın. İlimli ol, hilimle ol, edepli ol sen. Mazlumla ol, fakirle ol, gönüllü ol sen. Kendini bul ve manayla dol sen. Putları yerle bir et, hakka tap sen. İlimli ol, hilimle ol, edepli ol sen. Mazlumla ol, fakirle ol, gönüllü ol sen. Kendini bul ve manayla dol sen. Putları yerle bir et, hakka tap sen.
Evet kıymetli dinleyenler, programımız kaldığı yerden devam ediyor. Oyuncu, yönetmen Recep Çavdar bizlerle birlikte. Kendisinden bahsettik, kendi hikayesinden bahsettik. Ve bir dertle yola çıkarak çektiği Av Dönüşü filminden, çekeceği Zemberek filminden bahsettik. Şimdi ise birazcık sinemadan bahsetmek istiyorum açıkçası. Yani şu anda ülkemizde sinemanın durumu sizce nasıl? Yani hak ettiği yerde mi? Güzel işler oluyor mu? Birazcık bahsetmek istiyorum.
Vallahi bence sinema özelinde konuşuyoruz. Aslında genelde sanat bence şeydir, amaç değildir, araçtır. Yani sinema nerede sorusunun cevabı, eğer sinema iyiliğin hizmetindeyse iyi bir yerde derim. Ama kötülüğün hizmetindeyse sinema kötü bir yerde derim açıkçası. Bu şey gibi bir bıçağın bir katilin elinde bir hayat söndüren bir alet olup, öyle bir meşhur bir benzetme var. Doktorun elinde tam tersi bir şifa aracına dönüştüğü gibi sinema sanatı da iyi niyetli insanların elinde iyiliğin hizmetkarı olur. Çok etkilidir. Müthiş etkilidir bence. Ama art niyetli olunduğu vakitte tam tersine mahveder yani. Bunu zaten ülkemiz, dinleyenlerimiz de burada tespit etmişlerdir zaten.
Evet.
Sinema maalesef Türkiye'de bu şekilde inşa edildi ve bu şekilde bir propaganda aracı olarak kullanıldı.
Hadi.
Zaman zaman tabii iyi niyetli çıkışlar, böyle ferdi çabalar oldu. Şimdi
algıları yönetmişler sanki, değil mi? Böyle yani kesin, bu zamana
tabii,
kadar.
Kesinlikle. Yani
yapılan filmlere bakıldığımız zaman böyle yani
1917'den beri ülkemizde böyledir bu. Yani zaten
verilen sinema, isimlere kadar yani karakterleri verilen isimlere kadar
kasıtlıdır tabii. Tabii yani kasıtlıdır. Yani Şaban gibi güzel bir isim, ki yani mübarek 3 aydan birisinin ismi, kimse çocuğuna Şaban ismini koymuyorsa bunun müsebbibi Yeşilçam'daki bu kafadır açıkçası.
Evet.
Yani ben karakterlerime isim,
Ramazan yine aynı şey.
Yani işte bu bile bir örnektir. Küçük bir örnektir. Aslında çok daha derin şeyler de var. Yani biraz sinema sanatını bildiğiniz zaman alt yapan, bilinç altına çalışılan şeyleri de görüyorsunuz. Ama böyle ağlayıp sızlanmanın alemi yok. Yani sen ne yapıyorsun bu alanda? Hani eğer bir zehir varsa sen panzehri üretmek için nasıl bir çaba içerisindesin? Buna bakmak lazım. Yani Türkiye'de sinema bu manada bence zaten bu birçok programda konuşuluyordur. Nicelik olarak evet, seyirci var, çok film çekiliyor ama niteliği tartışılır bunların açıkçası. Böyle ara ara parıldayan böyle bir gecenin hani şimşekte aydınlanır gibi bence şu an durumumuz bu. Yani şimşeğin çaktığında önünü böyle aydınlatması misali iyi işler oluyor. Ama maalesef sabah olmadı yani. Bence bu şekilde. Bu çabalar desteklenmeye başladı. Kısa bugünün kısa metrajları, evet yarının uzun metrajları oluyor. Kısa metraj başlı başına hem antrenman hem de daha zordur. Hani uzun uzun derdini anlatmak daha kolaydır. Kısada hemen zekice ve yani vaktiniz çok dardır, 15 dakika falandır ortalama kısa film.
Onu soracaktım, ne kadar kısa?
O arada bir hikayeyi başını ortası, giriş gelişme sonuç bağlamak meseledir yani. O aslında biraz daha zordur daha şiirsel açıkçası. Özellikle festival filmleri için söylüyorum. Yani buradan çıktıktan sonra uzun metraja doğru giden bir şey var. Ben bir sürü arkadaşım var, güzel dertlerle film yapmaya çalışıyorlar. Sayıları artıyor. Bu manada ben iyiye gidiş görüyorum. İnşallah iyi olur. Çünkü dizi mesela, diziyi konuşmadık ama dizi çok önemli bence.
Geçtiğimiz sene Semih Kaplanoğlu çekmiş değil mi?
Buğday. Evet.
Buğday filmi. Buğday kısa metrajlı.
Yok, uzun metraj. Tabii. Semih Kaplanoğlu Buğday'la mesela Tokyo'da, ki dünyanın en prestijli 5 festivalinden biridir, orada en iyi film ödülünü aldı. Buğday adı üstünde. Buğday gelecekte geçen bir hikayeydi. Evet. Ben tavsiye de ederim dinleyenlere. İşte artık dünyanın sonuna gelindiğini anlıyorsunuz o hikayede. Hayat, yani toprak, temiz toprak bulunmuyor. Hayatı o temiz toprağa bağlamışlar. Herkes temiz toprak arıyor. Toprak yok yani artık. O temiz toprağı bir tekkenin altında tahtaları kaldırdıktan sonra buluyorlar. Burada tabii bir mesaj var yani. Hayat nerede? İhtiyaç olan. Çünkü insanlar tükeniyor yani. Evet. Maneviyat olmadığı zaman da tükeniyor. O ihtiyaç olan şeyin nerede olduğunu Semih Kaplanoğlu sağ olsun çok güzel anlatmış. Bir Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam'ın hikayesi üzerinden anlatmış. Güzel de yapmış sağ olsun. Bu tarz çabalar var. Bunlar kaliteli çabalar. Dünyada da karşılık buluyor. İşte bu kalitede iyi işler yapılabilir. İnşallah.
Biz sanki yeni şey yapıyoruz değil mi?
Yani ama böyledir yani. Sanat. Evet.
Yani şimdi geçen hafta Abdurrahman Uzun abi aldık. Konuştuk. Dedi ki yani biz yıllarca babalarımız işte kahvelerde televizyonlar açılırdı. İşte bir program, ismini vermek istemediği. Bu programı böyle izlerlerdi. En son ezan okunurdu. Namaza gidecekleri zaman Allah bunların belalarını versin deyip yani ondan sonra kapatırdık diyor. Yani halbuki mevzu, onun da söylediği gibi, mevzu bu kadar basit olmamalı. Yani bunların karşısına kimi koyacağız? Bizi yıllarca düşünmemişiz. Belki bu filmlerden dolayı değil mi? Yani yine çekilen bu filmlerden dolayı izleyip ya bizim çocuklarımız da böyle olmasın veya böyle programcı olmasın, bu camia kötü bir camia şu sıkıntılarından dolayı ebeveynler de çocuklarının bu sektörde olmalarını muhafazakar ebeveynler istemediler belki de. Yeni biz sanki bu zinciri kırıyoruz gibi mi
evet,
acaba?
Yani kişisel çabalarla oluyor şu anda ama yavaş yavaş kurumsal destekleri de görmeye başladım ben açıkçası. Yani ben 20 yaşındayken bunlar olsaydı 15 seneyi kaybetmezdim. Ya. Kendi adıma söyleyeyim. Ama şimdi 20 yaşındaki kardeşlerim çabalarlarsa artık kurumsal destekleri de, kurumsaldan kastım sadece devlet değil yani STK'lardan da ciddi, yani ben bir sürü senaryo yazarlığı, işte oyunculuk, işte yönetmenlik kurslarını görüyorum. Bu artık daha fazla fırsat var. Ben işte oyunculuk için bile işte 2006 senesinde geldiğim zaman işte internete oyunculuk eğitim falan diye yazarak her şey başladı. Yoktu da. Çok fazla alternatif yoktu ama şu an birçok yerde oyunculuk eğitimi alabilirler. Mesela oyunculuk üzerinden konuşacak olursak. Ben o manada iyiye gidiş görüyorum. Bu çabalar bir karşılığını bulacaktır yani. Meyvesini verecektir. Ufak ufak bence bahar gelmeye başlayacaktır yani.
Siz biraz daha içindesiniz, mutfağındasınız. İBB'de de görev alıyorsunuz aynı zamanda. Hı hı. Gençlerin eğilimini nasıl görüyorsunuz? Yani şimdi ben kendi sanatım üzerine konuşacak olursam, evet eskiden yoktu hakikaten. Biz öğreneceğimiz zaman, öğrenmek istediğimiz zaman 3 vesait, 4 vesait değiştirip öğrenmeye gidiyorduk. Şimdi ise mesela ben insanların ayaklarına kadar gidiyorum. Yurtlara gidiyorum yani. Evet. Yurtlarda ne dersi veriyorum. Fakat öğrencinin o kadar tabii bunun kendi onunla direkt olarak ona suç bulmak adına söylemiyorum. Belki eğitim sistemimizin vermiş olduğu sıkıntılardan mütevellit. Hı hı. Üst kattan aşağıya ders salonuna inemiyor. İnmiyor veya inemiyor. Yani evet eskiden yoktu. Biz bazı şeylere böyle zor ulaştık. Ama çabuk mu pes ediyoruz?
Bence gitmemek lazım. Yani açıkçası benim kanaatim bir şeyin kıymeti ona verilen emek emekle eşdeğerdir yani. Mesela ben bir oyunculuk eğitimi vereceğim bir yer var. Yani çocuklara uzak olur oraya. Eğer eğitimi oraya alırsak dedim ki uzak olsun yani. O şey değil yani. O çocukların ayağına bunu götürmek değil. Belki de götürmemek lazım. Belki de çok çile çektiğimiz için vazgeçmedik birçok şeyden. Kesinlikle. Kendi adıma benim açıkçası öyle. Artık geri dönüşü yoktu yani. Çok emek verdim. Emek verdiğim için kıymetli oldu. Bence herkes için bu geçerli. Yani ne kadar çok şey verdiğinizle değil, onun ne kadar çok şey verdiğiyle alakalı bir şeyin kıymeti. Öğrenci için söylüyorum bunu. Dolayısıyla bence emek verdirmek lazım. Kasıtlı olarak emek versin, çabalasın ki kıymetli olsun. Husisi belki hazırda vardır. Yani yanınızda bir bardak su vardır. Teşbihte hata olmasın. Arkadaşlarına, onun oyuncu arkadaşlarına vereceği veya işte sanatçı arkadaşlarına gitsin dışarıdan getirsin onu, emek versin. O emek kıymetli. Bence o metot, evet böyle bir şey var. Yani suçlayamayız. Onlar bizden sonra gelen jenerasyon. Dünya biraz böyle bir dünya. İşte teknoloji, yani bir dijital bir devrim yaşanıyor. Bunun ceremesini onlar da çekiyor, biz de çekiyoruz. Bütün bunların bir yansıması var elbet. Ama eğitim metotlarında bence geleneksel metotları, ki geleneksel metot az önce söylediğim metottur. Emek verdirmek, emek versinler bence. Bazen daha iyi oluyor yani.
Eyvallah. Belki de bizim yani şu andaki birçok meslek çıktı biliyorsunuz. İşte sosyal medya uzmanlığı, YouTuber'lık falan. Bunlar evet, da evet, meslek abi olarak addediliyor. Bu dönemlerde belki YouTuber'lık olsaydı tercihimizi farklı bir şeyden yana kullanabilirdik yani. Şimdi gençler bunlarla imtihan oluyorlar belki de.
Vallahi şimdi şey örnekler var tabii. Hep önlerinde kolay, başarıya kolay ulaşmış örnekler var ama onun kökü olmuyor işte. Yani kökü olmayan bir şey ne kadar büyük de olsa devrilir. Hatta büyümesi onun için handikaptır yani. Daha kolay devrilir. Asıl mesele kök salmaktır. O emektir işte o kök. O önemli. Ama ailelerin tavrından bahsettiniz. Ailelerin tavrını ben haksız bulamam açıkçası. Ama artık hani alternatifler olmaya başladı. Yani hayır demeden önce. Bence sanat bir şey değil, meslek değildir. Sanat bir meşreptir. Yani yaratılış, Cenab-ı Allah öyle yaratmış onu. Sanatçı yaratmış. Bu bir meslek falan değildir yani. İşte bu müzisyenlik açısından da böyledir. Oyunculuk, yönetmenlik, her ne koyarsanız bunun adını. Şimdi Cenab-ı Allah onu öyle yarattıysa, tabiatı buysa, zıtlaşmamak lazım o çocuğun tabiatıyla. Tabii ki korumak lazım. O yüzden iyi bir araştırmayla önce bunun heves mi olduğunu tespit etmek lazım. Bunu da bir hoca tespit eder. Yani bizim çocuktaki bir heves mi yoksa istidat mı? Meşrep mi?
Fırsat vermek lazım.
Tabii yani. Bence onu hayır demeden fırsat vermek lazım. Çünkü zaten eğer sanatçıysa gerçekten mutlu olamıyor mühendis olmaktan. Yani bunun aldığı maaşla, edindiği kariyerle hiçbir şeyle alakası yok. Çünkü fıtratı o değil. Yani o yatağını bulması lazım onun yani. O suyun yatağını bulması lazım. Yoksa hayatta mutlu olamıyor. Yani herkes hem başka bir iş yapıp hem sanatını sürdürme cesaretine de sahip olmuyor. Bu fedakarlıktır, emektir. Bence aileler buna dikkat edebilir çünkü yarın kendileri mutlu olurlar. Çocuk iyi bir eğitim aldıysa, aileden de iyi bir terbiye aldıysa zaten kötü işlerin nesnesi olmaz, seçer. İyi işlerin nesnesi olduğu zaman da anne babaya mutluluk sebebidir. Hem dünya hem ahiret yani. O yüzden bence şans tanısınlar ve araştırma yoluna gitsinler. Yani ne istiyorsa bununla alakalı uygun bir yer var mı? Kesinlikle bakılsın. Yani yoksa Dimya'da pirince giderken evdeki bulgurdan olursunuz. Çocuğun ahlakı bozulduktan sonra hiçbir kıymeti yok bunların. Ne olur yani, isterse bir numaralı şey olsun yani. Aktör olsun. Bir numaralı müzisyen olsun. Ne anlamı var yani? Bunun için yaşamıyoruz neticede. Bir de dizi işini ben özellikle burada konuşmak isterim. Eğer bir şeyleri anlatmak derdindeysek, böyle bir derdimiz varsa, sinema ile birlikte dizi işi de artık çok önemli. Çünkü dünya artık bir köy gibi küçülüyor. Yani şayet bir mesajınız varsa, bunu Arjantin'deki orta direkt bir ailenin ergen çocuğuna ancak laptopuna 8 bölümlük belki ama iyi kurgulanmış bir diziyle, gerçekten kaliteli ve bir solukta, tek solukta izlemek isteyecek kalitede bir diziyle verebilirsiniz bu mesajı. İşte o zaman nasıl benim aklıma şey geliyor, bu müşrikler Kur'an-ı Kerim, o zaman edebiyat tabii revaçta. Kur'an-ı Kerim tabii mükemmel Allah kelamı. Her ne kadar kafir de olsalar Kur'an'ı dinlemek için gizli gizli böyle gidip Kur'an'ı dinlemeye çalışırlarmış geceleri. Sonra birbirlerini gördükleri zaman söz veriyorlarmış birbirlerine, ya bir daha gelmeyeceğiz. Ama ertesi akşam yine dayanamayıp gidip o Kur'an-ı Kerim dinliyorlarmış. Böyle işler yapalım. Böyle diziler olsun, böyle filmler olsun. Ve kaliteli olsun. Bizi Müslümanları, bu toplumu sevmeseler bile, sevmeyenler bile bunu izlesin. Diğerleri de konuşmanın başında da geçtiği gibi, ya bu güzelliğin kaynağı ne diye arayacak şeyler olsun. İşte o ergen çocukları yakalayalım. Şu 7 milyar insana talip olalım. Evet. Ona göre iş yapmaya çalışalım yani.
Çok önemli ya. 7 milyar insana talip olalım.
Tabii.
Dünyaya talip olalım, değil mi?
Tabii tabii. Öyle. Bize o yakışır yani.
Eyvallah. Bir de farklı bir boyutu var tabii. Yani bu sizin anlattığınızla eşdeğer iletişim boyutu var, değil mi? Yani bu sanatın.
Kesinlikle.
Yani sanatın ötesinde bir de iletişim boyutu var yani. İşte müziğin ayrı, sinemanın ayrı. Ya şimdi az önce uzun metraj filmler ayrı, içerisinde konuşmalar geçiyor, bir sanat filmi. Ama kısa metraj filmler, onlar da çok farklı. Yani belki konuşma çok az geçiyor ama daha fazla mesaj verebiliyor.
İşte izleyen daha evrensel oluyor, evet.
Yani müzik ayrı. Yine aynı şekilde belki kelimelerle anlatamayacağın şeyi bir tane enstrümantal müzikle, 20 saniyelik bir jingle'la, 30 saniyelik bir jingle'la korku duygusunu karşı tarafa verebiliyorsun veya hüzün duygusunu verebiliyorsun. Yani bambaşka bir şey yani.
Bunu nasıl yapıyorsunuz? Siz de bir sanatçısınız, ben buna şaşırıyorum. Gerçekten bir enstrümantal bir eserle bu duyguyu vermek. Bence hani film çekiyoruz, biz en azından görüntü kullanıyoruz. Yani mesela oyuncu kullanıyorsun, bazen lafla hani hiçbir şey yapamazsan aslında şeydir. Mesela oyuncunun da son kurşunu sözdür. Her şeyi artık duygularınla vermek zorundasın. O söz o işin kolay kısmı. Siz yani bunu ben sinemada en azından edebiyatta kelimelerle bunu yapıyorsunuz. Sinemada görüntülerle, tiyatroda keza repliklerle, oyunla, rejiyle, ama sizinkisi bence bambaşka bir sanat yani.
Estağfurullah.
Maşallah.
Eyvallah. Programın sonuna doğru gidiyoruz yavaş yavaş. Eyvallah. Çok güzel bir asfer oldu hakikaten Recep abi.
Eksik olmayın. Sağ olun davet ettiğiniz için. Teşekkür ederim.
Estağfurullah. Çok mutlu olduk. Kırmadınız davetimizi. Geldiniz.
Estağfurullah.
Ve dinleyenlere en azından bir nebze olsun sinemayı anlatmak fırsatında bulunduk. Hem kendi filmlerinizden bahsettik. İnşallah yolları bahları açık olsun.
İnşallah, inşallah. İnşallah.
Son olarak gençlere böyle küçük küçük tavsiyeler alabilir miyiz sizden? Yani sinemayla ilgilenen, merakı olan, belki bu program vesilesiyle bunlara neler tavsiye edebiliriz? Kurs anlamında olabilir veya ne bileyim görsel film anlamında olabilir, tavsiye edebileceğiniz filmler olabilir. Sizden tavsiyeler alabilir miyiz?
Yani şimdi bence eğer kendilerinde bu az önce bahsettiğim, eğer yaratılıştan bir şey olduğuna inanıyorlarsa bunun yolunu arasınlar. Ailelerini ikna etmeye çalışsınlar. Yani öyle karşı çıkarak falan değil. Bu iyi olmuyor. Ben de yaşadım bu çatışmayı çünkü. Bu iyi değil, doğru değil yani. İkna etmeye çalışarak, iyi alternatifler sunarak ve mücadele ederek. Öyle her şey kolay olmuyor. Bir ciddi ciddi bir mücadele evresi gerekiyor ve bu mücadele evresinin aslında baktığınız zaman aslında lazım olduğunu, öyle gerçekten gerekli olduğunu görüyorsunuz. Şimdi pişmek lazım.
Kesinlikle.
Pişmeden olmuyor, ham oluyorsunuz yani. O pişmek de işte tabiatı okumak lazım. Neyle oluyor? Ya ateşle oluyor ya acıyla. İşte bu çiğ köfte acıyla pişiyor yani. Yani bu kolay olmuyor. Bu kolay olmayacak kimse için. Yani ya ateş lazım ya acı lazım. Öyle hemen de ay dememek lazım, çok oh güzel dememek lazım, kaçmamak lazım. Mücadele etmek lazım. Öyle hemen bir şey verilmiyor. Verildiği zaman kıymeti olmuyor bir. İkincisi onu elinde tutamıyorlar zaten. Yani erken gelen şöhret, işte ne bileyim erken gelen alkış vesaire genelde şeyi bozuyor. Ve devamı gelmiyor.
Artık kolay ulaşılandan kolay vazgeçiliyor.
Tabii. Yani bence mücadeleden vazgeçmesinler. Okusunlar. Okumak çok önemli. Yani siz yetenekli olabilirsiniz ama mesela sadağınızda eğer ok yoksa İşte o ok entelektüel birikimdir. Bu edebiyatla olur, sinemayla olur. Bir sürü artık belediyelerde kaliteli insanların konferansları var. Gidin, gençlik boş vakit her zaman gelmiyor.
Kesinlikle.
Gidip istifade etsinler. Ama en çok da edebiyat bence. Yani eğer bir yetenek varsa da, yani eğer sadağınız boşsa elinizdeki yayı mı atacaksınız yani? Onun dolması lazım. Ve güzel bir niyet her şeyden önce. Güzel bir niyet kursunlar. Güzel bir niyet olunca Cenab-ı Allah'ın da yardımı geliyor. Olmayan işler olduruluveriyor yani işte. Önce güzel bir niyet. Niçin ben bu sanatı yapmak istiyorum yani? Tanınmak için mi? İşte bilinmek için mi? Herkes beni alkışlasın diye mi? Bu kendine mi çalışmak istiyorsun, yoksa güzel bir derdin mi var? Derdin güzelse işte yardım geliyor. Cenab-ı Allah olduruveriyor. Eğer kendini alkışlatmaksa derdin, Allah selamet versin, ne diyeyim yani. Güzel bir niyet ve çaba. Ben hiç zannetmiyorum ki insanın iyi olan çabası boşa olsun. Yani o muhakkak sonuca ulaşır, muhakkak. Yani eğer olmuyorsa da ya olmaması gerektiği içindir ya da çaba yetersizdir diye evet. düşünüyorum.
Yani hayal kurmak, sabretmek ve çaba göstermek değil
mi? Vallahi öyle. Tabii hayal, hedef, plan, sonra çaba.
Eyvallah. Eyvallah abi, Allah razı olsun.
Sizden de Allah razı olsun.
Çok teşekkür
ediyoruz. Güzel sohbet oldu. Sağ olun, eksik olmayın.
Kıymetli Erkam Radyo dinleyenleri, Gönüllerin Frekansı Erkam Radyomuzda, hasbihal programımızda bu hafta Recep Çavdar'ı, oyuncu ve yönetmen aynı zamanda, Recep Çavdar abimizi konuk olarak aldık. Çok güzel bir hasbihal gerçekleştirdik kendisiyle. Haftaya görüşünceye dek Allah'a emanet olun, esen kalın.
Sen olsan da zindanda mahkum esir, güvercin kadar hürsün ey kardeşim. Kelepçeyle zincirle susmaz fikir, inancın kadar hürsün ey kardeşim. Nerede? Düşman bir oldu kardeşim, hadi sen de dağılma. Zararsız bütün kulların hilesi, sen Allah'a tam bağlı kulsan eğer. Yok etsen karanlık saçan ahmesi, biraz daha ufukta fecirler doğar. Zararsız bütün kulların hilesi, sen Allah'a tam bağlı kulsan eğer. Yok etsen karanlık saçan ahmesi, birazdan ufuktan fecirler doğar. Ayrılma, Rabbini unutma, duaya devam et. Niyetler halis, ameller salih, direnmeye devam et.
Vuruldun ve raki da alçak bir ok, şu zalim için pek zayıftır yarın. Ha gayret şu sırtlanların ardı yok, yenilmez zafer artık aslanların. Vuruldun ve laki o alçak bir ok, şu zalim için pek zayıftır yarın. Ha gayret şu sırtlanların ardı yok, yenilmez zafer artık aslanların. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. Ahi ente hurrun vera es-sudur, ahi ente hurrun bitilkel uyur. İzâ kunte billahi mustâsi.